Ayrımaltı Şaki Murat Ağırer sayfa 55. Değerli okuyucular, İhale süreçleri genelde böyledir. AKP iktidarı boyunca belli istekler arasında ihale usulü ve davet pazarlık usulü gibi yöntemler daima kullanılan ihale sistemleri oldu. Yukarıda yazımızda örneğini verdiğimiz Kars-Tiflis ve Adapazarı Karasu ihaleleri de bu ihale modeli kapsamındaki ihalelerden sadece ikisi. Adapazarı Karasu limanları ve sanayi tesisleri demiryolu bağlantısı altyapı inşaatı işinin yaklaşık maliyeti 469,5 milyon lira olarak belirlenmiş, ihale sonucunda ise 320 milyon bedel ile Seza İnşaat kazanmış. Kim bu Seza İnşaat? Firma sahipleri Seza'yı Açık ve eşi Yasemin Açık'tır. Açalım İnşaat adlı bir şirketleri daha bulunuyor. Yasemin Açık, Türk Konfet Başkan Yardımcısı ve Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanlığı gibi birçok sivil toplum kuruluşunda görev yapıyor. Yasemin Açık ismini AKP milletvekilliği adaylığından ve 250 milyon dolara Elazığ'da kurduğu çimento fabrikası ile hatırlayabiliriz. Seza İnşaat, İzmir Çanakkale Otoyolu Koyundere mevkii viyadük inşaat yapım işini almış ve çalışmalar devam ederken çelik konstrüksiyon iskelenin yıkılması sonucu 4 işçi hayatını kaybetmişti. Aynı ihaleye katılan başka bir firma 11 Aralık 2013 tarihli Kamu İhale Kurumu toplantısında şikayette bulunmuştu. Şikayette Seza İnşaat'ın iş hacmine ilişkin sunduğu belgeler arasında yer alan 2012 Adapazarı Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri Demiryolu Bağlantısı altyapı inşaatı işine ait hak edişlerin gerçeği yansıtmadığı iddia edilmiş, ancak şikayetçi firma 10 günlük itiraz süresini kaçırdığı için KİK red kararı vermişti. Seza'yı ve Yasemin Açık çiftinin 2001 yılından sonra kurdukları şirket ve sonrası bence tüm ekonomi dergilerine haber olmalı. Zira 50 bin lira sermaye ile kurulan bir firma ile petrol istasyonu, enerji şirketleri, çimento fabrikaları kurmak, milyonluk devlet ihaleleri almak herkesin harcı değil. Seza İnşaat'ın 2008-2017 yılları arasında tek bir firması için devletten almış olduğu ihalelerin toplam tutarı 1,5 milyar liraya ulaşıyor. İnanılmaz ama gerçek. Burada verdiğimiz örnekte yer alan Şenbay Madencilik ise Abdurrahman Şentürk'ün ve ailesinin sahibi olduğu Bayburt Grup'a bağlı bir şirket. Grup inşaat, enerji, seracılık, hayvancılık, sigortacılık, akaryakıt dağıtımı gibi sektörlerde işler yapıyor. Bu gruba bağlı şirketler Bayburt İnşaat, Bayburt Enerji, Bayburt Beton, Özgün Yapı, Şenbay Madencilik, Şenbay Pet, Agrobay Seracılık, Türkiye'li Seracılık, Hasan Bey Çiftliği, Süt Kardeşler, Ankabay Sigorta isimli firmalar. Başka firma isimleri de bu gruba bağlı diye bahsediliyor, ancak resmi olan grup şirketleri bunlar. Bayburt Grup'a bağlı Şenbay Madencilik firmasının sadece 2011-2017 yılları arasında devletten aldığı ihaleler toplamı ise fantastik. Tamı tamına 11,9 milyar lira. Neyse, anlatmaya devam edelim. İdare tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan ve yapım çalışmaları devam eden muhtelif raylı sistem inşaatlarının ve bu hatlarda kullanılacak araçların temini işlerine ilişkin zaman zaman alımlar yapılıyor. Bu alımlar kapsamında kontrollük, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri satın alınıyor. Söz konusu danışmanlık hizmetleri belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilip birim fiyatlı danışmanlık hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında temin ediliyor. Kurumların ihaleleri, projelendirme işlerini müşavirlik firmaları yolu ile yaptıklarını ve bu projelendirme işlerinin de ihale yolu ile verildiğini yazmıştım. Sayıştay ihalelerde bu firmaların yaklaşık maliyeti oluştururken yaptığı hataları aynen şu şekilde yazıyor. Yaklaşık maliyetin bu şekilde hatalı kurgulanması sebebiyle bir işin genel gideri kapsamında ödenebilecek tutarlara kıyasla oransal ve dolayısıyla tutar olarak da çok çok üstüne bedeller ile teklif bedelleri oluşmuş olmaktadır. Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde bu durumun ortaya çıkmasına ihalenin sonucunu mali tekliflerden ziyade teknik tekliflerin belirtiyor oluşu da zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla yaklaşık maliyetlerin bu denli şişkin belirlenmiş olması ihalenin karara bağlanma aşamasında tekliflerin gerçek piyasa rayiçlerine nazaran kabul edilebilir bir seviyede oluşup oluşmadığının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine de engel olmaktadır. Ayrıca ihale aşamasında oluşan bu yüksek teklif bedelleri, sözleşme aşamasında bu kalem kapsamında sözleşmeye aykırı bir biçimde makul harcama olması ve fiilen yapılması şartları aranmadan yükleniciye ödenmektedir. Tüm bunların yanında yaklaşık maliyetin olması gerekenden yüksek seviyelerde tespit edilmesi, ihale sürecinde ön yeterlik değerlendirmesinde mali kapasiteye ilişkin asgari yeterlik şartlarının ve benzer iş deneyim belgesi asgari tutarının gereksiz bir biçimde yükselmesine de sebep olmaktadır. Hatta asgari şartları sağlayan aday sayısının kısa listeye kalacak aday sayısını aşması halinde yapılacak olası bir ön yeterlik değerlendirmesinde adayların mali ve teknik yeteneklerinin puanlandırılmasında da bu husus belirleyici olmaktadır. Bu itibarla yaklaşık maliyetlerin olması gerekenden yüksek seviyelerde belirlenmesinin ihalelere katılımı ve ihalelerde rekabeti kısıtlayıcı bir sonuca yol açması nedeniyle de rekabetin korunması ilkesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir. Sayıştay'ın bahsettiği projelendirme firmalarından biri Enver Altınok'un sahibi olduğu Altınok Müşavirlik ve Celal Akın'ın sahibi olduğu Yüksel Proje AŞ'dir. Altınok Müşavirlik AŞ firmasının devletten 2011-2016 yılları arasında aldığı 11 ihalenin toplam tutarı 46 milyon lira. Yüksel Proje AŞ firmasının devletten 2001-2018 yılları arasında aldığı 84 ihalenin toplam tutarı ise 422 milyon lira. Şimdi en bilinen firmaların çoğu Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere devlet kurumlarından aldıkları ihale toplamlarını yazalım. 2005-2018 yılları arasında Kolin İnşaat'ın devletten aldığı ihalelerin toplamı 9 milyar lira ve 9 milyar avro. 2005-2018 yılları arasında Kalyon İnşaat'ın devletten aldığı ihalelerin toplamı 10 milyar lira ve 8 milyar avro. 2007-2017 yılları arasında Cengiz İnşaat'ın devletten aldığı ihalelerin toplamı 13.8 milyar lira ve 7.8 milyar avro. 2007-2017 yılları arasında Limak'ın devletten aldığı ihalelerin toplamı 15.37 milyar lira ve 7.8 milyar avro. 2007-2017 yılları arasında MAPA İnşaat'ın devletten aldığı ihalelerin toplamı 1.9 milyar lira ve 7.8 milyar avro. 3. Havalimanı ihalesi 22.15 milyar avro bedel ile Kolin, Kalyon, Cengiz, Limak, MAPA İnşaat ortak girişimi tarafından alındı. Toplam bedel ihaledeki firmalara eşit dağıtılarak hesaplanmıştır. Sadece bu 5 firmanın 2005-2017 yılları arasında devletten aldıkları ihaleler toplamı, dövizlerin o günkü kurdan çevrilmesi neticesinde sonucu ortaya çıkan para, 196 milyar lira yani eski para ile 196 katrilyon Türk lirası. Bu rakamları hayal edebiliyor musunuz? Edemezsiniz. Bu paralarla neler yapılabileceğini bırakın, yan yana getirdiğimizde büyüklüğünün ne kadar olduğunu bile bilmiyoruz. Ama şu gerçeği unutmayın, bu milyarlarca lira sizin ödediğiniz vergilerle bir araya getiriliyordu. Çok merak ediyorum, inanın bu firmaların öz sermayeleri ne kadardır? Neden soruyorum? Çünkü bizim ülke olarak net dış borcumuz 303 milyar dolar. Bu borç miktarının dörtte üçü özel şirketlere ait. Bu yandaş firmalar ihaleler ile kalkındırılmaya çalışılırken verilen hazine garantilerinin sonucudur. Kişi başına düşen milli geliri 11 bin dolar hesaplayalım ve bunu da bugünün kuru olan 5.20 ile çarpalım. Karşımıza kişi başı yıllık gelir 57 bin lira gibi rakam çıkar. Bu 5 firmanın aldığı ihale toplamı ne kadardı? 196 milyar lira. Böl kardeşim bunu kişi başı milli gelirimize, sonuç 3 milyon 438 kişi. Yani bu firmalar 3 milyon 438 bin kişinin bir yıllık gelirine denk gelen rakamı ihale ile almışlar. Asgari ücretimiz ne kadardı? 2020 lira. Asgari ücret alan bir kişi 12 ay boyunca toplam ne kadar maaş alır? 24 bin lira. Bakın, bu verilen ihale bedelleri 8 milyon 166 bin asgari ücret ile çalışan kişinin bir yıllık maaşına denk geliyor. Ve bu sadece 5 firma için verdiğimiz rakam. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları gibi kamu kurumlarından devamlı ihale alan firma sayısı 106. Hepsinin isim isim, yıl yıl, miktar miktar aldıkları ihalelerin tüm ayrıntıları tarafımda mevcut. Ekonomi Bakanlığı mı, Kayıp Kaçak Para Bakanlığı mı? 17 Ağustos depreminde binlerce vatandaşımızı kaybettik, aileler dağıldı, çocuklar annesiz babasız kaldı. Peki depremin ardından bu konu Sayıştay raporlarına nasıl girdi? Anlatayım. Olay Denetim Hizmetleri Başkanlığı'nca hazırlanan 11 Mart 2013 tarih ve 2 sayılı inceleme raporunda geçiyor. Kocaeli Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Kosbaş ile Bakanlık, yani MÜLGA DTM arasında imzalanan kuruluş ve işletme sözleşmesi, niteliği itibariyle yap işlet devret modelinde serbest bölgenin kurulmasına yönelik bir sözleşme olup 9 Ekim 2000 tarihinde yürürlüğe konuldu. Kocaeli Serbest Bölgesi'nin Kosbaş tarafından kurulup işletilmesine dair sözleşmenin, bölgenin kurulup işletilmesi ve faaliyet ruhsatı başlıklı birinci maddesinde, bölge kurucu ve işleticinin, yani BKİ, bölgenin kurulup işletilmesinde serbest bölgeler mevzuatı hükümleri çerçevesinde ve sözleşme hükümleriyle düzenlenen mali, idari ve hizmet yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt edeceği, alt ve üst yapılar başlıklı ikinci maddesinde bölgenin yerleşim planı ve altyapı, yol, su, elektrik, haberleşme, kanalizasyon, yağmur suyu, drenaj, arıtma tesisi ve benzerleri projelerinin BKİ tarafından gerçekleştirileceği hüküm altına alındı. Bahse konu yönetmelik ve sözleşme hükümlerinde özetle bölge kurucu ve işleticisi olan Kosbaş'ın bölgenin altyapı tesislerinin inşa edilmesinden sorumlu olduğu belirtiliyor. Kosbaş ile bakanlık arasında imzalanan sözleşme 09-10-2000 tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte Bakanlar Kurulu kararı ile serbest bölge ilan edilen arazinin büyük kısmının Gölcük depremi 1999'da sonucunda sular altında kaldığı, deprem sonrası imzalanan sözleşmede bölgeye dolgu işlemi yapılması işinin yer almadığı, ancak Kosbaş tarafından bölgeye dolgu işlemi yapıldığı anlaşıldı. Kosbaş tarafından 2003-2011 yılları arasında mevzuat ve sözleşme hükümlerinde yer almadığı halde 12 yatırımcı kullanıcıdan zemin, ıslah, altyapı katılım bedeli adı altında para toplandığı bu inceleme sonucunda ortaya çıktı. Toplam 52,5 milyon dolar tahsilat yapıldığı, üstelik bu tutarın sadece 15 milyon dolarlık kısmının dolgu ve zemin ıslah gideri olarak kullanıldığı anlaşıldı. Dolayısıyla yaklaşık 37 milyon dolar fazladan tahsilat yapıldığı ve firma ortaklarına kar payı olarak dağıtıldığı ortaya çıktı. Sayıştay raporda yapılan tahsilatların hukuki dayanağının olmadığını ve bu durumun gerek serbest bölgeler mevzuatına gerekse genel müdürlük ile Kosbaş arasında imzalanan bölge kurucu ve işletici BKİ sözleşmesine aykırılık oluşturduğunu vurguladı. bölgenin altyapısına yönelik yatırımların BKİ'nin yükümlülüğünde olduğu, zemin ıslah işleminin de altyapı yatırımları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, Kosbaşı sözleşme imzalarken zaten bölgenin sular altında olduğundan haberdar olduğu belirtildi. Dahası, bunun için depremi öne sürerek kullanıcılardan sözleşmeler yer almayan herhangi bir maddi talepte bulunamayacağı da raporda aktarıldı. Sayıştay raporunda en önemli tespit de milyonlarca doları ceplerine atanlara dair oldu. Bakın raporda neler yazıyor okuyalım. Kosbaşı ile bakanlık arasında imzalanan BKİ sözleşmesinin sözleşmenin feshi seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiği, üçüncü kullanıcıların Kosbaşı ödedikleri zemin ıslah altyapı katılım bedellerine yönelik olarak Kosbaş aleyhine sebepsiz zenginleşme gerekçesiyle dava açabilecekleri, Kosbaş tarafından zemin ıslah altyapı katılım bedeli alınmasında sorumluluğu bulunan bakanlık personelinin soruşturulmasını teminen onay alınması gerektiği kanaat ve sonuçlarına ulaşılmıştır. Kosbaş'ın bu uygulamalarını gören yatırımcı bölgeye gelip yatırım yapar mı? Peki Kosbaş'ın yönetim kurulu kimlerden oluşuyor? Anlatayım. Ayhan Zeytinoğlu, Murat Ayhan, Aypet, Ayhanlar Petrol Ürünleri Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. Ahmet Bayraktar, Lafa İnşaat ve Taahhüt Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. İrfan Kanık, İlka Plastik Ambalaj Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Turgay Emer, Diler Demirçelik Endüstri ve Ticaret AŞ. Şaban Kemal Saraç, Yücel Boru ve Profil Endüstri AŞ. Haluk Kayabaşı, Kibar Holding AŞ. Hasan Tahsin Tuğrul, Kocaeli Sanayi Odası. Bora Ergene, MÜPA Tarım ve Gıda Sanayi AŞ. Raporda bahsedilen diğer bir serbest bölge ise Mersin Serbest Bölgesi. Mersin Serbest Bölge kurucu ve işleticisi AŞ Besbaş adı ile 1986 yılında 836 bin metrekare üzerine kuruldu. 144 yabancı 470 yerli firma ve 3 milyar dolar işlem hacmi ile bu bölgede yer alıyor. Bu serbest bölgedeki sorun ise Mesbaş'ın imtiyaz sağladığı bir firma. Bu firmaya nasıl bir imtiyaz sağlanmış? Bahsekonu firmaya 1997 yılında liman sahası olarak programlanmış alana, yani rıhtım üzerine, yaş meyve sebze terminali deposu inşa edilmesi için bakanlık onayı ile izin veriliyor. Bu firmaya yine terminaline gelen yükler için kendi işçi ekip ve ekipmanlarını kullanma imtiyazı veriliyor. Üstelik deposuna gelen yükler için 1 dolar ton başına bedel ödüyor. Peki diğer firmalar bu işlem için ne kadar para ödüyor? Ton başına tam 6.55 dolar. Sayıştay'ın konu ile ilgili raporundaki sonuç bölümü aynen şöyle. Sonuç olarak 2016 yılı için firmasına avantajlı tarife uygulanması neticesinde Mesbaş tarafından net 318.171 dolar gelirin elde edilemediği belirtilmiştir. Firması lehine sağlanan tarife indiriminin kaldırılması, hizmet tarifesinin tüm kullanıcılara eşit biçimde uygulanması, gemi ve liman hizmetlerinin Mesbaş'ın kendisi tarafından yapılması veya kendi sorumluluğu altında yaptırılması gerekmektedir. Kim bu firma? Sahibi kim? Raporda sözü edilen firma Mersin Ticaret Sicili'ne kayıtlı CBA Denizcilik İşleri Taş, Dep, Hizm, Ticip ve Sanayi AŞ. O dönemki Mesbaş Yönetim Kurulu Başkanı ve haksız imtiyaz tanınan CBA Denizcilik firmasının sahibi aynı kişi Cihat Lokmanoğlu. Yazmakla bitmeyecek usulsüzlükler. Bir insanın hayatını kurtaracak paraların böylesine kolayca ortalıktan kaybolması sanki kimsenin umurunda değil. Çünkü yazmakla bitmeyecek kadar çok tespitler var Sayıştay raporlarında. Ekonomi Bakanlığı gibi bir yerin muhasebe detaylarını yanlış hesaplarda tutmasından, banka hesaplarında unuttuğu paradan, muhasebeleştirmediği rakamlardan bahsetmeyeceğim bile. Çünkü aşağıdaki konular çok daha vahim durumlar içeriyor. Nedir bunlar? Hemen anlatmaya başlayalım. Tur Quality sistemini biliyor musunuz? Tur Quality sistemi devlet destekli bir markalaşma programı. Amacı global Türk markaları yaratmak. Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olarak biliniyor. Seçilmiş Türk markaları için bir hızlandırıcı görevi var. Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlıyor. Bu destekten yararlanan birçok Türk sermayeli şirket bulunuyor. Sorun ise şurada. Biliyorsunuz bir dönem yabancı yatırımcıların Türkiye'deki markaları alma sevdası vardı. İşte tam bu süreçte birçok dev marka yabancılara satıldı. Ekonomi Bakanlığı satılan, sermayesi sahibi artık Türk olmayan yabancı firmalara Türk markasının globalleşmesi için vermiş olduğu Tur Quality desteğini vermeye devam etti. Örnek vermek gerekirse, Türkiye'nin büyük markalarından biri olan Banvit, 2017 yılında 915 milyon liraya Brezilya merkezli tavuk üreticisi BRFSA'ya satılmıştı. Banvit satılmadan önce bu destek projesinden yararlanıyordu. BRF bu markamızı satın almış, Ekonomi Bakanlığımız da bu markamızı satın alan bu yabancı şirkete yardım etmeye devam etmiş. Sayıştay raporunda verilen bu desteğin usulsüz olduğunu belirtiyor ve sonuç bölümünde aynen şöyle diyor. Buradaki asıl önemli husus Türk firmalarına ait markaların yabancı şirketlere satılması ile birlikte artık Tur Quality programının misyon ve hedeflerinde vurgu yapılan Türk firması ve Türk markası olgusunun sona ermesidir. Zira Tur Quality programının hedefi bu programda açıklandığı üzere Türk firmalarının marka bilincini arttırmak ve seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmaktır. 6. ayrımın sonu. Sayfa 64.